Ayrım 29. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 244. Fergus mesafeleri kendi ölçmüş, her birini telefon direklerine paçavra bağlayarak işaretlemişti. İlk 50 metre işaretine vardıkları anda Fergus hendekten çıkıp ayakta durdu. Yolun ortasına adımını attı. Elindeki kazmayı havaya kaldırıp bağırdı. "Durun, olduğunuz yerde kalın." Arkasındaki adamlar da hendekten çıkıp iyi talim görmüş askerler gibi yerlerini aldılar. Karanlık, korku salan tiplerdi. Omuz omuza duruyorlardı. Yolu baştan başa tıkamışlardı. Kazmalar ellerinde hazırdı. Suratlarını, kasketleri, yakaları saklıyordu. Polis grubunun orta yerindeki bir atlı elini havaya kaldırdı. Hepsi durdular. Kendisi üzengilerinin üzerinde yükseldi.
"Siz kimsiniz?"
"Grev gözcüleri," diye bağırdı Fergus. "Bu alana ne polis, ne muhbir, ne de grev kırıcı sokarız."
"Ben emniyet müdürünün emriyle geliyorum. Yüksek mahkemenin arama izini taşıyorum."
İri yarı bir adamdı. Atının üzerinde gururla oturuyordu. Mumlanmış siyah bıyığının uçları yüzünün iki yanından dışarı uzanıyordu.
"Siz grev kırıcısısınız," diye bağırdı Fergus. "Buraya adımınızı atamazsınız." "Yana çekil," diye uyardı polis.
Işık güçlenmişti artık. Fergus adamın miğferindeki yüzbaşı armasını görebiliyordu. Yüzünün güneşten ve biradan kararmış olduğunu, kaşlarının çalı gibi gür olduğunu da görebiliyordu.
"Polisin yolunu tıkıyorsunuz. Mecbur kalırsak yararız sizi."
"Yarın da görelim. Emperyalizmin kuklaları, kapitalizmin köpekleri."
"Manga, emre hazır ol," diye seslendi yüzbaşı.
Adamlar sıra oldu, arkadakilerin aralara girebilmesi için yer açtılar. Tedirgin atları üzerinde diz dize oturuyorlardı.
"Grev kırıcılar," diye haykırdı Fergus. "Bugün elleriniz masum işçilerin kanına bulanacak." "Coplar," dedi yüzbaşı.
Polisler eyerde asılı sopaları alıp mızrak gibi tuttular.
"Tarih bu haksızlığı hatırlayacak," diye bağırıyordu Fergus. "Kuzunun kanı." "İleri marş!"
Karanlıkta atlılar bir sıra halinde eyerlerinde öne doğru eğildiler. Coplar atların başına uzatıldı, nal sesleri gümbür gümbür yaklaştı. Yüzbaşı en önde sıranın ortalarına rastlayan bir yerdeydi. Tellere ilk çarpan o oldu. Fergus'un adamları çelik çubukları yolun iki yanına çakmış, 40 kiloluk çekişlerle mıhlamışlardı. Çubukların ancak 60 santimlik kısmı yukarıdaydı. Bu uçlara dikenli teller bağlanmış, özellikle gerilip sıkıştırılmıştı. İlk gelen atın ön bacakları kesildi, kemiklerin kırıldığı duyuldu, at yere devrildi. Hala 4 nala gider durumda omuz üstü düştü. Bir an sonra öbür polisler de tele vardılar, kesildiler. İçlerinden yalnızca 3 tanesi vaktinde geri durmayı bildi. Adamların çığlıkları, atların acı haykırışları, Fergus'un adamlarının zafer naralarına karıştı. Hep birlikte öne atıldılar, ellerindeki kazmaları savurup duruyorlardı. Atlardan biri doğrulmuştu, binicisi yoktu, üzengileri sallanıyordu ama kalçaları üstündeydi. Kırık ön bacakları acıyla havada savrulmaktaydı. Onun sesi düşen adamların hepsinden fazla çıkıyordu. Fergus belinden tabancasını çekti. Çılgın haldeki hayvanın çevresinden dolaştı. Polis yüzbaşıyı tutup dizleri üstünde doğrulttu. Adam yere omzunu ve yüzünün yan tarafını çarpmıştı. Omzu parçalanmış, garip bir acıyla aşağıya doğru sallanıyordu. Kolu kıvrık olarak sarkmakta, cansız görünmekteydi. Yüzünün derisi yüzülmüştü. Parça parça etlerin arasından çene kemiği gözüküyordu.
"Kalk ayağa, piçoğlu," diye hırladı Fergus.
Tabancayı adamın suratına doğru tuttu. Namluyu yaranın içine sokup kemiğe sürttü.
"Kalk diyorum, kalleş uşak, sana bir ders verelim."
Telden uzak durmayı bilen 3 polis atlarını kontrol altına almışlardı. Dolaşıyor düşen arkadaşlarını ayağa kaldırmaya çalışıyorlardı. Adlarıyla çağırıyorlardı onları.
"Üzengiye tutun Hindley."
"Hadi kalk Paul, çabuk ol."
Atlar ve adamlar bağırışır çağırışır sizin içinde birbirlerini bulmaya savaşırken Fergus'un sesi hepsini bastırdı.
"Durdurun onları, kaçmasın itoğulları."
Emrindekiler kazmalarını savurarak polis coplarının altından atlılara doğru atıldılar ama geç kalmışlardı. Atlılar altlarındaki hayvanları şahlandırdılar, üzengilerine asılmış arkadaşlarıyla birlikte uzaklaştılar. Geriye bir tek ağır yaralı yüzbaşıyla teller arasında yatmakta olan bir başka yaralıyı bir de hayvanları bıraktılar. Bu arada diğer polisler de yol üzerinde iki sıra halinde hızla yaklaşıyorlardı. Fergus onları gördü, sabırsızlık içinde soludu. Tutsağını çekip ayağa kaldırdı. Adam yardımsız oturacak durumda bile değildi. 20 polis 50 metre ileride durdular. Bir grubu diz çöktü, diğerleri onların arkasına geçti. Tüfekleri hazırdı. Bir emir net biçimde duyuldu. Bir el, uyarı ateşi. Tüfekler çatırdadı, bilerek yükseğe nişan almışlardı. Kurşunlar grevcilerin başları üzerinden geçti. Hepsi kendilerini hendeklere attılar. Fergus bir tek an kararsızlık geçirdi, sonra tabancasını havaya kaldırıp peş peşe üç el ateş etti. Kararlaştırılmış işaretti bu. Birden yolun iki yanındaki evlerden tüfek ateşleri başladı. Namlu alevleri şafağın ışığında öfkeli bir kızıllıkla parıldadı. Ateş yolu süpürdü. Fergus tabancasını aşağıya doğru çevirdi. Webley 455'ti. İngiliz subaylarının kullandığı silah. Yüzbaşı onun niyetini gözünden okudu. Avına doğru pike yapan bir kartalın bakışı. Parçalanmış dudakları arasından bir yakarı çıktı. Yüzünü korumak için elini kaldırmaya uğraştı. Tabanca sesi evlerden gelen tüfek sesleri arasında kayboldu. Zaten polisler de ateşe karşılık veriyorlardı. Bir yandan yamaçtan aşağı bir keşmekeş içinde geri çekilmekteydiler. Ağır kurşun yüzbaşının yakaran açık ağzına girdi, iki üst ön dişini kırdı, sonra boğaza daldı. Kafasının arkasından kızıl kanlar ve kemik kıymıklarıyla birlikte fırladı. Adamı tozlu yolun üzerine yıktı. Fergus döndü, kendini yandaki hendeye attı. Polis harekatı bir tek Forsburg'da püskürtülmüştü. Diğer tüm merkezleri hazırlıksız yakalamışlar, grevci işçiler en basit önlemleri bile alamamışlardı. Johannesburg'daki sendika binasında o sırada grevin hemen tüm liderleri toplantı halindeydi. Henüz greve katılmamış sendikaların temsilcileriyle konuşuyorlardı. O liderler de genel harekete sempati duyuyorlardı aslında. Bunlar arasında Kazan Yapım İşçileri Sendikası, İnşaat İşçileri Sendikası, Tipografik Sendikası ve başka birkaçı vardı. Grevcilerin ise en ateşli, en dinamik olanları oradaydı. Harry Fisher, Andrews ve Ben Cady, birkaç da başkası. Onlar hareketle sınıf kavgasını, stratejisini tartışırken polis içeriye giriverdi. Toplantıdakilerin ilk duyduğu tahta merdivenden yukarı koşan ayak sesleri oldu. Harry Fisher konferans masasının başındaydı. Tek kıpırdayan o oldu. Masada öne doğru eğildi. Yüksek Eylem Komitesi'nin lastik mührünü kapıp cebine soktu. Tüfek dipçikleri konsey odasının kilidini parçalarken ayağa fırladı. Omzunu pencere panjurlarının arasına soktu. Ara açıldı. Fisher o koca cüssesinden umulmayacak bir çeviklikle geçti, görünmez oldu. Pencerenin hemen önünde demir parmaklıklar vardı. Onları basamak olarak kullandı. Goril gibi tutuna tutuna üçüncü katın saçağına ilerledi, köşeyi buldu. Alt katlardan mobilyaların devrilme sesleri duyuluyordu. Polisler tutuklamaları yaparken bağırıyor, işçi liderleri haksızlığa uğrayanların acı çığlıklarıyla ortalığı çınlatıyorlardı. Harry Fisher sırtını duvara dayadı, denge sağlamak için ellerini iki yana açtı. Köşeden başını uzatıp ana caddeye baktı. Üniformalı polisler kaynaşıyordu orada. Her an yenileri gelip oradakilere katılıyorlardı. Bir tanesi adamlarına binayı kuşatmaları için emir vermekteydi. Harry Fisher hemen geri çekildi, çevresine bakınarak bir kurtuluş yolu aradı. Bir başka pencereden tekrar içeriye girmenin hiç anlamı yoktu. Bütün bina ayak seslerinin, haykırılan emirlerin gürültüsüyle inliyordu. 3 metre aşağısında dükkan damı vardı ama oradaki uzaklık da 3 metreden az değildi. Damın üzeri oluklu saçla kaplıydı. Atlarsa çarptığı anda çıkaracağı gürültü tüm polislerin oraya doluşmasına yol açardı. Olduğu yerde kalmasına da olanak yoktu. Birkaç dakika içinde tüm bina kuşatılacaktı. Yan yan ilerleyip en yakın su borusuna yanaştı, tırmanmaya koyuldu. Çatıya ulaştığında saçağı yakalayabilmek için vücudunu dışarı doğru uzatması gerekti. Sonra ayaklarıyla duvara bir tekme patlatıp saçağı asılı kaldı. Aşağıdaki 17-18 metrelik çukur topuklarını mıknatıs gibi çekiyordu. Saçağın kenarındaki oluk gıcırdıyor, vücudunun koca ağırlığıyla bel veriyordu. Yine de kendini kollarıyla yukarı doğru çekti. Dirseğini dayayabilecek kadar yükseldi, debelenip vücudunun geri kalanını da yukarı almayı başardı. Bu çabadan soluk soluğa çatının üzerinde emekleyerek ilerledi, ana caddeye bir göz attı. Tam o sırada polisler de grev liderlerini ön kapıdan dışarı çıkarmaktaydılar. 50 kadar miğferli polis omuzlarında tüfekleri yolun kenarına sıralanmıştı. Grevciler o tarafa itildi. Bir bölümü kasketsiz, bazılarının gömlek kolları sıvalıydı. Kaldırımlara kalabalık toplanmaya başlamıştı bile. Her geçen dakika artıyordu kalabalık. Haber kulaktan kulağa hızla yayılmaktaydı. Harry Fisher kapıdan çıkan tutukluları saymaya başladı. 20'ye vardığında kalabalığın tutumu da değişmeye, düşmanca olmaya başlıyordu. "Aferin yoldaşlar," diye mırıldandı Harry Fisher. "Keşke aşağıda olsaydım da onlara yol gösterebilseydim," diye geçirdi içinden. Polislere küfürler savuruyor, yoldaşlara telepati alkışları yolluyor, emirleri veren görevliyi için için yuhalıyordu. Atlı polisler sıra olup kalabalığı geri itmeye başladılar. Son tutuklu çıkarılırken içerideki polislerin bir bölümü de göründü. Tam o sırada birisi Kızıl Bayrak Marşı'nı söylemeye başladı. Ama katılan sesler zayıf ve falsoluydu. Polisler tutukluları alıp ilerideki kaleye doğru uzaklaşmaya başladılar. Yalnız en ateşli liderleri değil, ılımlı olanları bile toplamışlardı. "Şiddete karşıyız," diyenleri bile. Harry Fisher onların gidişini giderek artan bir zafer duygusuyla izledi. Bir taşla iki kuş vurmuştu. Hem öcü alınacak bir olay düşmüştü kucağına, hem de karşısındaki muhalefet bir anda silinmiş gitmişti. Eylem komitesinin mühürü de cebindeydi. Yüzünde ince neşesiz bir gülümseme belirdi, kiremitlerin üzerine yerleşti, geceyi beklemeye koyuldu. Mark Anders generalin ağır krokodil evrak çantasını taşımaktaydı. Bekleyen Rolls'a doğru yürüdü, çantayı şoförün yanındaki koltuğa koydu. "Önce Grootshoor'a, sonra öğle yemeği için Kent kulübüne." O geri çekildiğinde general de evden çıkıyordu. Üst basamakta duraklayıp karısını öptü. Sanki uzak diyarlara haçlı seferine gidiyordu. Kocaman bir ayı gibi kucakladı kadını. Bıraktıktan sonra kulağına bir şey fısıldadı. Kadın güldü. Onun omzuna bir tokat attı. "Haydi artık yolumuza beyefendi," dedi Sean Courtney merdivenleri inerken. Kendinden memnun bir hali vardı. Mark'a sırıttı. "Başbakan bugün mecliste bir konuşma yapacak Mark. Ondan hemen sonra seninle konuşmak istiyorum." "Peki efendim," Mark'la sırıttı. "O sözlerini bitirince döner sana bakarım. Dinleyiciler tribününde ol. Çıkar lobide buluşuruz. Seni yukarıya odama götürürüm." O bir yandan konuşurken Mark da onun arka kanepeye binmesine yardım etti. Sakat bacağı üzerinde yan ilerlemesi gerektiğinde oldukça zorluk çekerdi. Ama yine de yardım edilmesinden hoşlanmazdı. Kendindeki zaaflara duyduğu nefret başkalarındaki zaaflara duyduğundan daha fazlaydı. Yerine oturur oturmaz Mark'ın elini itti. Mark bu hareketi görmezden geldi, sözlerine devam etti. "Bakanlar kurulu toplantısı için notlarınız birinci dosyada," diye eliyle krokodil çantayı gösterdi. "Öğle yemeğini kulüpte Sir Herbert'la yiyorsunuz. Meclis 2.15'te toplanıyor. Muhalefetten size 3 soru gelecek. Hedgehog bile size bir soru soruyor." Sean ihtiyar bir aslan gibi hırladı. "İt oğlu." "Yanıtlarınızı rapora ataşla tutturdum. Erasmus'a baktım. Kendim de bir iki küçük nokta ekledim. Onun için lütfen ayağa kalkmadan önce bir göz atın. Belki onaylamazsınız." "Umarım canlarını okumuşsundur." "Elbette." Mark tekrar gülümsedi. "Çifte namludan." "Aferin sana." Sean başını salladı. "Söyle de sürsün." Mark Rolls'un uzaklaşışını, kapıdan çıkıp Rolls Caddesi'ne sapışını izledi. Ondan sonra eve doğru döndü. Koridordan kendi odasına yürüyeceği yerde holde durakladı. Suçlu suçlu çevresine bakındı. Ruth Courtney mutfak bölümünün derinliklerine doğru gözden kaybolmuştu. Görünürlerde hizmetkar falan da yoktu. Mark basamakları üçer üçer çıktı, koridoru koşarak geçti, dipteki masif tik kapıya vardı. Kapıyı vurmadı, tokmağı çevirip girdi içeriye. Girdikten sonra da kapıyı arkasından kapadı. Terebantin kokusu öyle yoğundu ki gözlere alışana kadar birkaç saniye boyunca sulandı. Mark şu anda tehlikede olmadığını biliyordu. Storm Courtney sabahın geç saatlerine kadar kimsenin giremediği, kapısında uçan melek resimleri bulunan dairesinden nasılsa çıkmazdı. Cape Town'a geldiklerinden beri Storm Courtney'in uyguladığı günlük programa babası bile homurdanmaya başlamıştı artık. Mark geceleri uyuyamıyor, uyanık yatıyordu. Generalin de uyuyamadığından emindi. Evin önüne gelecek araba seslerini dinliyordu geç saatlere kadar. Neşeli vedalaşma seslerini duyduğu zaman her kucaklaşmanın ne derece ateşli olduğunu tahmin etmeye çalışıyor, adlandıramadığı duygular onu rahatsız edip duruyordu. Mark'ın Storm'la ilişkileri çok bozulmuştu. Natal'dayken kızın davranışlarında bir kabullenme havası, ayrıca bir sıcaklığın başlangıcı seziliyordu. Bunlar Storm'dan gelen bir gülümsemeyle, bir dostça sözle başlamıştı. Daha sonra Mark günlük at gezilerinde ona eşlik eder olmuştu. Yüzmek üzere birkaç kez plaja gitmişler, orada oturup dinden söz etmiş tartışmışlardı. Storm o sıra pek moda olan ruhsal aydınlanma döneminden geçiyordu. Mark da onun gözünü açmanın kendi görevi olduğuna inanmaktaydı. Dinden sonra ikinci adımda Storm dans ederek bir kavalyeye ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Yeni bir dansı denemek için. Mark gramofonu kurmuş, iğneyi değiştirmiş, Storm'un talimatına göre dans etmişti. "Bayağı iyisin, biliyor musun?" demişti kız ona gülümseyerek. Emo yeğeninin boş balo salonunda birbirlerine sarılmış dönüp duruyorlardı. Seninle dans ederken sakat biri bile iyi durur. Ha ha diye gülmüştü Storm. Çok naziksiniz Bay Anders. Ama artık bütün bunlar hızla değişmişti. Cape Town'a geldiklerinden beri Storm ne ona gülümsemiş ne de doğrudan bir söz söylemişti. 4 ay Storm'un konuğu olarak kalacak olan Irene Loachers'la yalnızca bir gece kalmış, ertesi günkü vapurla evine doğru yola çıkmıştı. Bir daha adı anılmamıştı bu evde. Storm'un Mark'ı olan düşmanca duyguları o kadar yoğundu ki genç adamla aynı odada bulunmaya bile dayanamıyor gibiydi. Mark şu anda kendini bu stüdyoda bir hırsız gibi hissetmekteydi. Yine de ara sıra girip resimlere bakmak, Storm'un son tuvalindeki gelişmeleri görmek istiyor, kendini alamıyordu. Işık için kuzey duvarına koca pencereler açılmıştı, dağlara bakıyordu. Storm'un sehpası çıplak, halısız tabanda durmaktaydı. Odadaki eşyalar bir ressam taburesiyle üzeri karmakarışık bir marangoz masasından ibaretti. Her boyda çerçeveli tuvaller sıralar halinde duvarlara dayalıydı. Bir zamanlar araları iyiyken Mark'tan çerçeveleme işine yardım etmesini bile istemişti. Mark bunu hatırladığı zaman yüreği burkulur gibi oldu. Çok sert bir patrondu Storm doğrusu. Çerçevelerin her köşesini kendi kontrol ediyor, en küçük kusuru hoş görmüyordu. Yeni tuval hemen hemen bitmiş gibiydi. Kızın son birkaç günde nasıl zaman bulup da bu kadar çok çalıştığını merak etti. Sonra onu yanlış değerlendirdiğini düşündü. Kendisi onu yatakta yatıyor sanırken o sabahları çalışıyordu demek. Gözü yeni tabloya takılınca baka kaldı. Elleri ceplerinde durmuş resme hayran hayran bakarken vücudunda tatlı bir ürperti dolaştı. Ağaçlar vardı tabloda, bir orman. Güneş ışığı yaprakların arasından sızıyor, oyunlar oynuyordu. Toprak, kayalar ve iki de insan. Beyaz elbiseli bir kadın kır çiçeklerinden toplamak üzere eğilmişti. Erkek kenarda oturuyordu. Sırtını ağaca dayamış kadını izlemekteydi. Mark bu sefergenin eski resimlerden çok farklı olduğunu gördü. Basit bir resimdi ama içinde öyle güçlü duygular uyandırdı ki boğazı tıkanır gibi oldu. Böyle bir şeyi yaratabilecek yeteneğe hayranlık duydu. Gerçekleri nasıl ele alıp işlediğine, geliştirdiğine baktı. Esası yakalamış, onu önemli hale getirmişti. Mark herhangi bir dalda amatör gözlerin de yeteneği görebileceğine, ayırt edebileceğine inanırdı. Ömründe eskrim izlememiş birinin iyi kılıççıyı anlayabilmesi gibi. Şu anda kendisi de resimle ilgili hiçbir şey bilmediği halde gördüğü güzellik karşısında heyecanlanıyordu. Arkasından kapının tokmağının çevrildiğini duydu, hemen oraya döndü. Storm onu ancak stüdyonun ortasına doğru yürürken gördü. Durdu, yüzündeki ifade hemen değişti. Tüm vücudu katılaştı, soluğu zorlaşır gibi oldu.
''Burada ne işin var?''
Buna verilecek yanıt yoktu. Ama tablonun etkisinden de hala sıyrılmış değildi. ''Bence günün birinde büyük bir ressam olacaksın.'' Storm bocaladı. Bu iltifat ve söylenişindeki içtenlik onun dengesini bozdu. Gözleri resme doğru kaydı. Tüm düşmanlığı, tüm kibri kaydı gitti üzerinden. Bir anda küçük bir kız oluverdi. Üzerinde torba gibi bol önlüğüyle, her yanı boya lekeleri içinde, yüzü sevinçli bir utançla pembeleşmişti. Mark onu ömründe böyle görmemişti. Bu kadar doğal, bu denli, açık ve kolay kırılabilecek halde. Sanki bir an ruhunun gizli bölümlerinin perdesini açmış, gerçek sanat eserlerini nerede sakladığını Mark'a göstermek istemişti. ''Teşekkür ederim Mark,'' dedi alçak sesle. Artık o göz kamaştıran kelebek değildi. Şımarık, uçarı, zengin kız o değildi. Sağlam dokusu, sıcaklığı olan bir yaratıktı. Mark'ın duyguları da herhalde bir o kadar belli oluyordu. İçinden onu kollarına almak, kucaklayıp sıkmak geliyordu. Kız hemen bir adım geriledi, şaşırmış göründü. Kendine güveni kalmamış gibiydi. Mark'ın niyetini anlamıştı sanki. ''Yine de bu kadar kolay kurtulamazsın.'' Perde kalktığı hızla yeniden inmişti. Sesine yine eski ton gelmişti. ''Burası benim özel yerim. Babam bile girmeye cesaret edemez. Önceden benim iznimi almamışsa girmez.'' Bu değişiklik olağanüstü bir şeydi. Usta bir oyuncu iyi bildiği bir role giriyordu sanki. Hatta ayağını yere bile vurdu. Mark bunu birden dayanılmaz bir hareket olarak gördü. ''Bir daha olmayacak.'' diye güvence verdi buz gibi bir sesle. Onun hemen yanından geçip kapıya doğru yürüdü. Öyle öfkeliydi ki titriyor denebilirdi. ''Mark!'' onu bir emirle durdurmuştu. Yine de Mark'ın yüzünü ona çevirmek için büyük çaba harcaması gerekti. Tüm vücudu kazık kesilmişti, kızgınlığından donmuştu sanki. ''Babam buraya girmek için izin ister.'' diye yineledi. Storm gülümsedi. Biraz titrek ama çok çekici bir gülümsemeyle. ''Sen de öyle yapsan olmaz mı?'' Bu kez o dengesini bozmuştu genç adamın. Daha öfkesi yeterince kabaramadan o gülümsemeyle yatıştırmıştı onu. Mark donukluğunun erimeye başladığını hissetti. Storm bu anda masaya doğru dönmüş, kaplarını telaşla elden geçirmeye başlamıştı. ''Çıkarken kapıyı kapa.'' diye talimat verdi. Bir prenses kölesine emir veriyordu. Mark'un öfkesi bu kez de tam yatışamamış olduğundan tekrar kabardı. Topukları çıplak tahtalar üzerinde gürültü çıkararak kapıya yürüdü. Kapıyı olanca gücüyle çarpacağı, dilerim menteşelerinden çıkar diye de dua edeceği sırada Storm onu yine durdurdu. ''Mark!'' Durdu ama yanıt verecek kadar toparlanamadı. ''Öğleden sonra seninle parlamentoya gidelim. Öğle yemeğinden sonra hemen çıkarız. General Smuts'un konuşmasını dinlemek istiyorum. Babam önemli olacak diyor.'' Mark eğer yanıt vermeye kalkarsa dudaklarının yırtılacağından korkuyordu. Parşömen gibi kupkuru hissediyordu dudaklarını. ''Hay Allah!'' diye mırıldandı Storm birden. ''Unutuverdim. Sayın Mark Anders'a konuşurken insan mutlaka lütfen demek zorundadır.'' Ellerini göğsü önünde bir araya getirip avuçlarını yakarır gibi birbirine yapıştırdı. Boynunu pişman bir ifadenin karikatürü gibi büktü. İri lacivert gözleriyle duygulu duygulu baktı. ''Lütfen bugün seninle parlamentoya gelebilir miyim? Çok minnet duyacağım, gerçekten duyacağım. Şimdi artık kapıyı çarpabilirsin.''
''Sen sahneye çıkmalısın. Ressam olarak ziyan oluyorsun.'' dedi Mark ona. Ama kapıyı özenle çok sessizce kapadı. Storm kilidin yerine oturma sesini bekledi. Ondan sonra kendini model sandalyesine attı. Kahkahalarla katıla katıla gülmeye başladı. Yavaş yavaş gülmesi azaldı. Boş bir tuval seçip sehpaya yerleştirirken gülümsüyordu. Kömür kalemi eline aldı. Tuvale Mark'ın kafasının biçimini çizdi. İlk deneyinde başardı. ''Gözler'' diye fısıldadı kendi kendine. İşin özü gözlerde.
Aklındaki gözler tuvalde belirirken yine gülümsedi. Ne kadar doğru hatırladığına kendi de şaştı. Çalışırken yavaş yavaş bir ezgi mırıldanmaya koyuldu. Tümüyle kaptırmıştı kendini işine. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 254.